Ayrım 28. Adam. Yılmaz Özdil. Sayfa 311. Abdurrahman. Adı üstünde Allah'ın kulu demek, rahmet sahibi demek. Dinsiz deseler, dedesi Hacı Nakşi Şeyhi'ydi. Büyük dedesi medrese müderrisi. Başörtüsüne karşı deseler, sekreteri bile türbanlı. Elit deseler, Şanlıurfa'nın gariban köyünden. Asker deseler, sivil. DTP'yi kapattı, ırkçı deseler, ana tarafından Kürt. Hukuk bilmiyor deseler, Ankara hukuk mezunu. Savcı ama hakim değil deseler, Acı Payam hakimliği yaptı, Bulanık hakimliği yaptı, Gür'ün Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı, Silifke Hakimliği, Yargıtay Tetkik Hakimliği yaptı. Tecrübesiz deseler, 12 sene önce Yargıtay üyeliğine seçildi, Yargıtay Ceza Dairesi üyeliği yaptı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği yaptı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Koltuk sevdalısı deseler seneye emekli. Para göz deseler milletvekilinden az maaş alıyor. Anayasaya aykırı deseler madde 148 anayasal görevi. Uyarıyorum dedi. Bakalım ne diyecekler. Abdurrahman Yalçınkaya 1950'de Şanlıurfa Suruç'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2007'de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Görevinin ilk senesinde laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle AKP'ye kapatma davası açtı. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ve dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil 71 AKP yöneticisine siyaset yasağı getirilmesini talep etti. AKP yandaşı medya tarafından adeta linç edildi, hakaret edildi, manşetlerden hedef gösterildi. 2015'te yaş haddinden emekliye ayrıldı. İlhan. Bir gazeteci arkadaş, Ergenekon öyle bir örgüt ki ona üye olduğunu bilmeyenler bile var demiş. Haklı aslında. Garfield mesela tembel kedi. İçeri tıkılan Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in iddianamesinde yer alıyor, haberi yok. Cinderella, o da kedi, kül kedisi. Detay verilmiyor ama kabak arabasıyla kaçarken ayakkabısının tekini çukur ambar civarında düşürdüğü söyleniyor. Bugs Bunny, fırlama tavşan, o da iddianamede. Kırmızı başlıklı kız, ben Erzincanlıların yalancısıyım. Aslında kurt olan ve anneanne kılığına giren Saldıray Berk, kendisine çörek getiren gizli tanığı yemiş filan. Temel Reis var aynı iddianamede, emekli denizci. Satlarla alakası olabilir. Nedir bunlar derseniz, Erzincan Başsavcısının evi basıldığında kızı Sıla'ya ait olan çizgi filmlere de el konuldu ve iddianameye delil olarak monte edildi. Dolayısıyla yukarıda adı geçen şahıslar gazeteci arkadaşın söylediği gibi darbe çetesine girdi, haberleri yok. Mozart da var. Türk marşı bestelemesinden belliydi, muhtemelen ulusalcı. Zeki Müren var. Malını mülkünü Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan rahmetli, şüpheli değil de nedir? Ayşe Tüter var abi. Zeytinyağlı darbe tarifleri, kozmik patates, suikastçı aşçı falan derken olacağı buydu. Çünkü sadece Sıla'ya ait çizgi filmler delil olmadı. Başsavcının değerli eşine ait müzik CD'leri ve yemek kitapları da iddianamede yerini aldı. Alaaddin'in sihirli lambası da delil. Henüz ampul icat edilmediği için Alaaddin lambayı sıvazlıyor, cin çıkıyor. Dile benden ne dilersen üç hakkın var diyor. Küçük Alaaddin de Allah bu millete akıl, fikir, sabır versin diyor. İlhan Cihaner 1968'de Kars Kağızman'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Reyhanlı, İdil, Çamlıdere, Vezirköprü ve Alaşehir'den sonra Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı oldu. 2010 senesinde İsmail Ağa cemaati ile ilgili olarak başlattığı soruşturma sırasında Ergenekon kumpasıyla tutuklandı. Ergenekon üyesi olduğu iddiasıyla 4 ay hapis yatırıldı. Yargıtay kararıyla tahliye edildi. Tutuksuz yargılandı. Adana'ya düz savcı olarak atandı. 2011'de CHP Denizli Milletvekili seçildi. 2015'te CHP İstanbul Milletvekili oldu. 2015'te yargılandığı davadan beraat etti. Namık Kemal. Sene 1854. Kale bizim, 10 bin kişiyiz. Rus ordusu kapıya dayanmış, 80 bin kişi. Boğaz boğaza fena kapışma oluyor. İslam Bey yiğit adam, ecdadında 42 şehit var. Uzaktan seyretmeyi kendine yediremiyor. Gönüllü olarak kaleye gitmeye karar veriyor. Aşık aynı zamanda. Sevdiğine uğruyor, vedalaşıyor. Duygusal durumlar yaşanıyor. Sevgilisi Zekiye. O da bir yiğit kız. Güya uğurluyor İslam Bey'i. Sonra giyiyor erkek kıyafetlerini, benim adım Adem diyerek gönüllüler arasına karışıyor. Savaş mavaş, kan gövdeyi götürüyor. Gözünü budaktan sakınmayan İslam Bey yaralanıyor. Adem kılığındaki Zekiye ona bakıyor, yaralarını sarıyor. Neticede Rus ordusu pes ediyor, çekiliyor. Kale kumandanının aslında Zekiye'nin babası olduğu ortaya çıkıyor, iyi mi? Hiç görmemiş, öldü bilmiş, meğer o da ismini değiştirmiş. Velhasıl kelam, baba kız kucaklaşıyor, İslam Bey ile Zekiye muradına eriyor, evleniyor. Vatan yahut Silistre bu, Namık Kemal'in eseri. O kale Silistre. Gel zaman git zaman, biz de Rus ordusu gibi tutunamıyoruz oralarda. Birinci Dünya Savaşı kaybediliyor, Balkanlar kaybediliyor, imparatorluk yıkılıyor, Anadolu Silistre gibi savunuluyor ve eşsiz kahramanlık destanıyla enkazın altından sağ salim Türkiye Cumhuriyeti çıkıyor. Sene 1934, Silistre'de bir kahve. Türkler pılısını pırtısını toplamış, komşularıyla helalleşerek asırlardır vatan bildikleri toprakları terk ediyor peyderpey. Anadolu'nun bağrına, ana vatana gidiyor. Balkan Türkleri yeni bir hayat kurmak ve ilelebet terk etmemek üzere Türkiye'ye akıyor. Vapurla İstanbul, ardından katır sırtında Elazığ, çoluk çocuk 400 kişiler. Önce Palu'da geçici olarak barındırıyorlar onları, sonra bomboş, çorak bir araziyi göstererek "Aha işte şurası sizin" diyorlar, "kurun köyünüzü." Kuruyorlar köylerini ve ismini koyuyorlar Kovancılar. Terk ettikleri dönemde Romanya'ya bağlı olan, sonradan Bulgaristan sınırlarına dahil edilen Silistre'nin Kovancılar köyü yani. Kendileriyle beraber köylerinin ismini de taşıyorlar. Sonra bir Allah bir de onlar, ne arayan oluyor bir daha ne de hallerini soran. Gel zaman git zaman, sene 2010, deprem oldu, alt tarafı 6 şiddetinde. 400 kişiyle başlayan, çoğalan, ilçe haline gelen Kovancılara bağlı köyler yerle bir oldu. Deprem olana kadar kimse onların farkında bile olmadığı için, ne yerler, ne içerler, nerede otururlar, kimse merak etmediği için, 2010 senesinde hala 1934'ün şartlarını yaşadıkları için 51 canımız gitti. Romanya AB üyesi oldu bu arada. Bulgaristan AB üyesi oldu. Silistre'nin eski adresi de yeni adresi de AB'ye girdi. Vatan enkaz altında. Namık Kemal 1840'ta Tekirdağ'da doğdu. Asıl adı Mehmet Kemal'di. Dedesinin bir arkadaşı yazıcı katip anlamında Namık deyince şiirlerini Namık Kemal adıyla yazmaya başladı. Gizli faaliyet gösteren Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı. Tasvir-i Efkar gazetesinde vatan, hürriyet, millet, yurtseverlik gibi sakıncalı bulunan kavramlar üzerine kalem oynatıyordu. Gazete kapatılınca Paris'e kaçtı. Muhbir gazetesinde yazdı. Londra'ya geçti. Hürriyet gazetesini çıkardı. İstanbul'a döndü. Vatan yahut Silistre'yi yazdı. 1873'te Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahnelenince tutuklandı. Kıbrıs'a sürgüne gönderildi. Birinci Meşrutiyet'in ilanıyla İstanbul'a döndü. Kanun-u Esasiye, yani anayasayı hazırlayan kurulda yer aldı. Meclis-i Mebusan kapatılınca gene tutuklandı. Sakız Adası'na sürüldü. 1888'de vefat etti. Gelibolu Bolayır'da toprağa verildi. Tanzimat devri aydınıydı. Fikirleri ve eserleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyenler arasındaydı. İbrahim. Sene 1999. Abdullah Öcalan Kenya'da Yunanistan Büyükelçiliği'nde enselendi. Ağzı burnu bantlanarak paketlendi. Özel bir uçağa bindirilerek Türkiye'ye getirildi. Memlekete kan kusturan terörist başının uçaktaki o görüntüsü Türk milletinin hafızasına mıh gibi çakıldı. Bir sene sonra 2000. Ankara, Atina ile kan davası gütmedi. İyi niyetini göstermek için tarihi bir hamle yaptı. Yunanistan'la ortak tatbikata katıldı. Zıpkın filomuza ve atmaca filomuza ait 12 adet F-16'mız Akhisar'dan havalandı. Yunanistan'ın Nea Agialos askeri üssüne indi. Yunan topraklarına tekerlek koyan ilk F-16'mızın kokpitinde bir kor general oturuyordu. 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanı İbrahim Fırtına. İbrahim Fırtına komutasındaki elçi filomuz çiçeklerle karşılanmış, ha savaşta ha savaşacak denilen Türkiye ile Yunanistan'ın arasında adeta barış güvercini olmuştu. 10 sene sonra 2010, bir gazete manşet attı. İbrahim Fırtına yönetimindeki hava kuvvetlerimizin Ege'de Yunan F-16'sı düşüreceğini, olmadı kendi kendine Türk F-16'sı düşüreceğini, böylece Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkaracağını, fırsat bu fırsat darbe yapacağını iddia ediyordu. İbrahim Fırtına'nın Ankara'da evi basıldı, gözaltına alındı. Terörle mücadele polislerinin nezaretinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi, İstanbul'a getirildi. Ömrünün 45 senesini vatana, millete, barışa adayan, jetlerimizin çelik kanatlarıyla memlekete kol kanat geren, şeref madalyası sahibi İbrahim Fırtına'nın sanki terörist başıymış gibi bindirildiği uçaktaki o görüntüsü Türk milletinin hafızasına mıh gibi çakıldı. Türk milleti unutmamalı. İbrahim Fırtına 1943'te Ordu'da doğdu. 1962'de Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu. 2003'te Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. 2005'te emekli oldu. 2006'da kendisine verilen Fransa'nın en yüksek liyakat nişanını, Fransa'nın sözde Ermeni soykırımını tanımasını protesto için teslim almadan iade etti. 2009'da Ergenekon iftirasıyla, darbe iddiasıyla gözaltına alındı, bırakıldı. 2010'da bu defa balyoz iftirasıyla tutuklandı. 3,5 sene hapis yatırıldı. 20 sene hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararıyla tahliye edildi, beraat etti. Berk. Türkiye'de her şeyin kara borsası olur, hainin olmaz. haini en bol ülke Türkiye'dir. Bakın taze örnekler vereyim. Ne malum intihar ettiği? Foyası meydana çıkınca tabii. Amiral gözündeki kara gözlükleri çıkarsın da öyle konuşsun. Asıl kendi niye intihar etmiyor? Pisliğini örtmeye çalışmış. İddia doğru mu, sen onu söyle. Albay sütten çıkmış ak kaşık. Vah vah, Ergenekon'dan çıkmak için intihar etmekten başka çıkar yol bulamamış demek ki. Bunun Türkçesine hiç dokunmadım. Şerefle ne alkası var? Herhalde bir şey yaptı, sonra foyaları ortaya çıkınca intihar etti, ondan sonra da ittihar etti. Müslüman olsa intihar eder mi? Tek tek olmaz, hepsi gidecek. İktidara fitne sokanların haline bak. Komutan katilleri savunuyor. Deniz Fener'ine iftira atmışlardı. Darbeci ordu bunalıma girdi. Öldü diye mağdur mu oldu yani? TSK'da maneviyat eksik. Ölüm gerçekleri örtemez. Yayınlanan klipte kocamı Ergenekon ilişkileriyle tehdit ederim diyordu. Şimdi tabut başında Berkçim diye ağlıyor. Gözyaşları sahte. Silahların yerini söyle. Ne bunlar biliyor musunuz? Hürriyet, Milliyet, Vatan gazetelerinin internet sitelerinde eşine iftira atılan albay canına kıydı haberi yayınlandı. Yukarıdaki satırlar o haberin altına yapılan yorumlardan bazıları. Gizli saklı değil, alenen. Asimetrik psikolojik harekatı filan geçmiştir iş. TSK düşman ordusudur. Berk Erden 1960 doğumluydu. Denizkurmay albaydı. Hassas önemdeki Güney Deniz Saha Komutanlığı Radar Gözetleme Birimi komutanıydı. Amiral olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. 2010'da internete iftira haberleri düşmeye başladı. Önce Ergenekoncu olduğu iddia edildi. Sonra Poyrazköy silahlarını saklayan kişi olduğu öne sürüldü. Sonra bir kadın memurla gönül ilişkisi olduğu yazıldı. Hakkında peş peşe yalan haberler yapılıyordu. Yüksek Askeri Şura'ya günler kala eşi hedef alındı. Eşinin bir albayla yasak aşk yaşadığı yazıldı. İnternetten yayılan bu iftiralar aynı gün AKP yandaşı medyada manşet yapılıyor. AKP yandaşı televizyonlardan bangır bangır duyuruluyor. Linç kampanyası haline getiriliyordu. Dayanamadı. İzmir'deki lojmanında beylik tabancasıyla canına kıydı. Zincirli kuyuda toprağa verildi. Bedrettin. Bazılarının vicdanı tertemiz. Hiç kullanmıyorlar çünkü. Bedrettin 5 yaşında. 3 yıldır mendil satıyor. 2 yaşından beri yani. Anası babası dilenci organizatörü. Her sabah bırakıyorlar bir yere, aç bir ilaç. Akşama alıyorlar kumbara Bedrettin'i. O sabah diktikleri yer metrobüs durağı. Akşam geliyorlar ki yok. Defolup gidiyorlar. Geberdi herhalde, boşver. 4 tane daha var. Ertesi sabah gün ışırken Haliç kıyısında temizlik yapıyor çöpçüler. Günahlarını süpürüyorlar kahpe İstanbul'un. Köpekleşi midir nedir o öyle? Yakından bakıyorlar ki insan evladı. Kan revan, surat ezilmiş mosmor, boynunda urgan. Nefes alıyor iyi mi? İnadına sanki. Polis molis, hastane filan, ölmüyor Bedrettin, anlatıyor. Metrobüs durağına öbür mendilci çocuklar gelmiş. Onlar 7-8 yaşında. Burası bizim bölgemiz ulan diyorlar. Ekmeğimize ortak olma. Önce köpekle korkutuyorlar Bedrettin'i, ısırtıyorlar. Sonra tekme tokat, direniyor. Boynuna urgan geçirip sıkıyorlar, bayılıyor. Yol kenarına fırlatıp atıyorlar. İstanbul'un her durağında, her kırmızı ışığında birkaç tane var Bedrettin. Bir ellerinde kağıt mendil, bir ellerinde gazete olur hep. Kış gelince katlayıp camları silerler gazeteyle. Yaz gelince hem cam silerler, hem külah yapıp kafalarına takarlar gazeteyi. Mendil onlar için çok değerlidir. Boş kağıt parçasının parayla satıldığını bilirler. Kerli ferli yazarların ahkam kestiği dolu kağıt parçası gazete ise değer ifade etmez onlar için. Herkes üzülüyormuş gibi yapar Bedrettinlere. Kimi toplumun suçu gibi köfte fikirler fışkırtır, kimi para vermeyin, teşvik etmeyin falan der. Bunları toplayıp Yassıada'da barındıralım diyen öküz bile çıktı. Sanırsın Adnan Menderes'tir Bedrettin. Önerim şu: devlet eliyle ailelerinden alıp izbe yurtlarda unutup işsiz güçsüz tekrar sokağa salmanın bir manası yok. Biz istesek de istemesek de okula gitmesi gereken bu çocukları para toplamaları için sokağa bırakacak ana baba müsveddeleri gazete satsınlar. Ona buna kınama göndermeyi maharet bilen gazeteci cemiyetleri organize etsin, işe yarasın. Eminim gazete patronları seve seve katılır. Seyyar bayi olsunlar, gazeteyi satsınlar, mendille alın terlerini silsinler. Bedrettin, Aile Bakanlığı Bedrettin'e sahip çıktı. Dilencilik yaptırılan diğer 4 kardeşiyle birlikte ebeveynlerinden alındı, tedavi ettirildi. İstanbul Bahçeli Evler'de çocuk yuvasına yerleştirildi. Bu hadise 2010'da yaşanmıştı. Sonrasını ve Bedrettin'in soyadını yazmıyorum. Çünkü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanlarının şefkatli desteğiyle yepyeni bir hayata başladı. Sağlıklı, mutlu, geleceğe umutla bakıyor, yaşıtları gibi okuluna gidiyor. Bedri, sanatçı ve asistanını vurdular. Tarihinde türkü çalmayan TV kanalları 128 saat kesintisiz canlı yayın yaptı. Sanatçı ve asistanını bıçakladılar. Entel görünmek için bütün gün bienal yayınlayan TV kanalları zahmet edip canlı yayın bile yapmadı, zırt diye geçiştiriverdi. Sanatçıyı vurdular. Polis 4 tane özel ekip oluşturdu. İstanbul'dan Irak'a, Diyarbakır'dan Suriye'ye fellik fellik vuranı aradı. Helikopterler, hatta dalgıçlar bile devreye sokuldu. Milli istihbaratla koordineli gece baskınları yapıldı. Pijamayla enselendi. Sanatçıyı bıçakladılar. Bıçaklayanın arkadaşı gazeteye telefon edip kimliğini ihbar etti. Buna rağmen baktılar ki kimsenin aramaya maramaya niyeti yok. Bıçaklayan adam gitti, kendi kendine teslim oldu. Vurulan sanatçı AKP'den mebus adayı olmak istediği için başbakana "delikanlının hasosusun" diye cepten mesaj attığı için vuranın arkasındaki güçlerin kim olduğu aranıyor. Ergenekon'dan PKK'ya kadar alayı zanlı ilan edildi. Bıçaklanan sanatçı CHP'li olduğu için, başbakanı eleştirdiği için bıçaklayanın arkasındaki güçleri kimse merak bile etmedi. Vurulan sanatçının odasına polis diktiler. Hastane kordona alındı. Özel timler tarafından korundu. Bıçaklanan sanatçı hasta bakıcıların vicdanına terk edilmiş vaziyette. Vurulan sanatçının çiğ köfte istediğini bile manşet yapan yandaş medya, bıçaklanan sanatçının bıçaklandığını bile lütfedip tek satır haber yapmadı. Vurulan sanatçıyla bıçaklanan sanatçıyı aynı hastanede ameliyat ettiler. Doktorlar vurulan sanatçıyla ilgili günde 3 defa basın toplantısı yapıp bilgi verdi. Aynı doktorlar bıçaklanan sanatçıyla ilgili basın toplantısı bile yapamadı, çünkü merak eden basın yok. Vurulan sanatçı için Profesör Mehmet Öz'ün Amerikalı kayınbiraderi Doktor Michael Limoğlu getirmeye kalktılar. Amerikalı fizyoterapist getirdiler. Allah'tan sanatçının ailesi, biz doktorlarımızdan memnunuz diyerek engelledi. Bıçaklanan sanatçıya doktor moktor aranmadığı gibi, şu anda ilgilenen doktorları kim, onu bile öğrenemedik. Vurulan sanatçıyı Başbakan, Sağlık Bakanı, Kültür Bakanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Kamu Düzeni Müsteşarı, İstanbul Valisi hastanede ziyaret etti. Başbakan yardımcısı komadaki sanatçının siesta için gözlerini dinlendirdiğini zannedip, "Uyuyordu, uyandırılmamasını rica ettim," dedi. Bıçaklanan sanatçıya gelen giden yok, telefon yok. Vurulan sanatçı, Sağlık Bakanlığı'nın özel uçağıyla Almanya'ya gönderildi ki sırtımızda taşısak yeridir. Borçluyuz bize güzellikler yaşatan her sanatçıya. Bıçaklanan sanatçı ise, bırak ambulansı mambulansı, sokak ortasında çaresizce yardım istediği halde, yoldan geçen araçlar kapılarını kilitleyip kaçtığı için, kendi cebinden tuttuğu taksiyle gidebildi hastaneye. Hülasa, New York'tan Paris'e, Roma'dan Londra'ya, Cenevre'den Münih'e sayısız sergi açıp, Türkiye'nin çağdaş yüzünü göstermeye gayret etti ama, memleketi en iyi anlatan tabloyu, kendi kanıyla çizeceğini sanırım hiç düşünmemişti Bedri Baykam. Bedri Baykam, 1957'de Ankara'da doğdu. Sorbonne Üniversitesi'nde ekonomi tahsili yaptı. ABD'ye gitti. 1980-84 arasında California College of Arts and Crafts'ta resim eğitimi aldı. 1987'de atölyesini İstanbul'a taşıdı. 2 yaşında resim yapmaya başladı. Bern, Cenevre, New York, Washington, Paris, Londra, Roma, Münih, Stockholm, San Francisco, Berlin, 100'den fazla kişisel sergi açtı. 25 kitap yazdı. 2011 senesinde Tayyip Erdoğan, Kars'taki insanlık anıtına ucube demiş, yıkılmasını emretmişti. Bedri Baykam, bu heykelin yıkılmasını protesto eden bir toplantıya katıldı. Çıkışta fikirlerine uyuz oluyorum diyen biri tarafından bıçaklandı. Ölümden kıl payı kurtuldu. Türkücü İbrahim Tatlıses hasmı tarafından vuruldu. 10 gün sonra Bedri Baykam bıçaklandı. İki hadise arasındaki tablo yukarıda anlattığım gibiydi. 28. ayrımın sonu, sayfa 322.